Ayrım 81.
Sayfa 147. Konut politikasının uygulanmasında yapı kooperatiflerinin yeri. Bütün ülkelerde ekonomik ve sosyal sebepler dolayısıyla kurulan kooperatifler kendi üyelerine çeşitli faydalar sağlayan kuruluşlardır. Kooperatifler çok çeşitli amaçlar için kurulmaktadır. Ancak konumuzun sınırı açısından konut kooperatifleri üzerinde duracağız. İlk konut kooperatifleri tüketim kooperatiflerinin bir kolu olarak ortaya çıkmıştır. Fakat çok uzun bir süre geçmeden konut kooperatifleri başlı başına bir kuruluş olarak kendilerini kabul ettirmişlerdir ve tüketim kooperatiflerinin kolu olma özelliklerinden uzaklaşmışlardır. Bu gelişmeyi özellikle ucuz konut yapmak amacını taşıyan işçi teşekkülleri, mahalli idareler ve hayır kurumları teşvik etmişlerdir. Konut kooperatiflerin çeşitli faydaları vardır. Bu faydalardan birincisi sosyal açıdandır. Gerçekten de konut kooperatifleri dal gelirli kimseleri ödeme güçlüklerine uygun düşecek şekilde konut sahibi yaparlar. Bu da devletin ve mahalli idarelerin konut konusundaki sorumluluklarını belirli bir ölçüde azaltır. Diğer taraftan konut kooperatifleri ikinci bir fayda olarak da komşuluk anlayışına dayanan birliklere ait olmak duygusunu geliştirir. Bir kooperatif alanı içerisinde yapılan çeşitli eğlence, kültür yerlerinde ait olma duygusunun devamını sağlar. En son bir sosyal fayda da kentlerde iyileştirilmesi düşünülen konut alanlarının yeniden inşa edilmesine kendisini gösterir. Konut kooperatiflerinin bir başka yönden faydası da ekonomik açıdan ortaya çıkar. Gerçekten de konut kooperatifleri üyelerini zorunlu tasarrufa teşvik ettiği gibi konut piyasasında toplu talep yaratır. Bu da üyelerin alış gücünü olumlu yönde etkiler. Diğer taraftan konut maliyetleri düşük olacağı için konut piyasasını belirli bir seviyede tutma özellikleri de vardır. Ayrıca üretecekleri konutları kalite standardı belirlemeleri dolayısıyla konut kalitesi konusunda da piyasaya etki edebileceklerdir. Konut kooperatiflerinin başarılı olduğu ülkelerde gerekli merkezi idare, gerekse mahalli idareler bu kooperatiflerin ekonomik ve sosyal amaçlarından uzaklaşmasını engelleyecek önlemler almışlardır. Bu önlemler başında merkezi mahalli idarelerin konut kooperatiflerine uygun şartlarda kredi verme veya krediler için garantör olma, düşük fiyatlı arsa ve malzeme sağlama şeklinde ortaya çıkar. Ülkemizde konut kooperatiflerini özellikle kredi vermek açısından destekleyen çeşitli kurumlar vardır. Bunlardan bankalar belirli miktar peşin ödeme yapmış olan kooperatiflere kredi vermektedir. Bankalar da konut kredisi almak için kooperatifler yanında gerçek kişiler de yararlanmaktadır. Bankaların konut kredileri, bankanın kendi kaynaklarına dayanarak açtığı konut kredileri ve özel kanunlara göre kamu tarafından oluşturulan kaynaklara dayanarak açılan krediler olmak üzere iki çeşittir. Konut kredisi veren diğer kurumlar, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Ordu Yardımlaşma Kurumu'dur. Bu arada özellikle memurların konut sorunu çözmek üzere maaşlarından kesilen MEAK kesintilerinden oluşan fondan memur kooperatiflerine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı aracıyla kredi verilmekteydi. Belediyelerin de konut kooperatifleri destekleyici amaçlarına ulaşmalarını kolaylaştırıcı uygulamaları vardır. Belediyelerin yeni mülkiyetlerinde bulunan arsalarda kooperatifleri faydalandırmak, altyapı hizmetlerinin sağlanmasında öncelik tanımak ve bizzat konut kredisi vermek gibi yardımları vardır. Ancak belediye kanununda belirtilen ucuz belediye konutları yapmak ve belediye namına inşa yaparak icar etmek, belediyenin gelişim ve genişlemeye uygun mahallelerinde arazi alarak yeni plana göre tanzim etmek ve yeniden inşaat yapmak isteyenlere satarak vurguna mani olmak görevi belediyenin ihtiyari görevlerinde belirtilen bir hükümdür. Madde 18 Taksim 68. Her ne kadar 24.3.1950 tarih ve 5656 sayılı kanunla belediye meclisleri lüzum ve ihtiyaç gördükleri takdirde belediye konutları yapmak ve bu konutları belde sakinlerine kiraya vermek veya satmak işlerini mecburi belediye hizmetleri arasına koyabileceklerini, ek madde 1 kabul edilmiş ise de yapılması mecburi olan hizmet çok sınırlı alanı kapsadığı için belediyelerin konut kooperatiflerine yardımı gerçekleşememiştir. Ülkemizde konut kooperatiflerinin teftiş ve denetimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bayındırlık İskan Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yapılabilmektedir. Ancak yapılan araştırmalar, konut kooperatiflerinin %50'ye yakınının idari, teknik ve mali açılardan denetlenmemiş olduğu ortaya koymuştur. 1163 sayılı kanuna göre kurulan kooperatifler, tüzel kişiye sahip olan ve ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini, özellikle de mesleki geçimlerini yardımlaşma, dayanışma, kefalet suretiyle sağlayıp korumak için gerçek ve kamu tüzel ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler, dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllerdir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 6-10-1988 tarih Resmi Gazete'de yayınlanan 3476 sayılı kanunla önemli ölçüde değiştirilerek günün şartlarına uygun hale getirilmeye çalışılmıştır. Toplu konut yapımı uygulamasının hukuken düzenlenmesi. Toplu konut yapımı konusunda anayasa hükümleri arasında yer alması oldukça yenidir. Gerçekten de 1961 Anayasası 49. maddesinin 2. fıkrasında devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbir alır hükmünü getirerek sadece konut konusunda genel bir politika çizmiştir. Daha sonra yürürlüğe giren 1982 Anayasası'nın 57. maddesinde devlet kentlerin özelliklerini, çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirler alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler hükmünü getirmek suretiyle toplu konut uygulamasına verdiği önemi vurgulamak istemiştir. Toplu konut yapımı ile ilgili asıl düzenlemeler kanun ve yönetmeliklerle saptanmıştır. 2985 sayılı toplu konut kanunu ile getiren düzenleme. Ülkemizde sağlıklı kentleşmenin yaratacağı olumsuz etkileri gidermek ve artan konut ihtiyacını karşılamak üzere düşünülen önlemlerden bir tanesi de konut uygulamasıdır. Toplu konut uygulaması hukuk açısından önce 2487 sayılı toplu konut kanunu ile düzenlenmiştir. 1984 yılında yapılan değişiklikle 2-3-1984 tarih ve 2985 sayılı toplu konut kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı ile ilgili düzenlemeler şu şekilde sıralanmıştır. 1. Konut ihtiyacını karşılamak. 2. Konut inşaatını yapılan tabi olan usul ve esasları düzenlemek. 3. Türkiye şartlarına uygun malzeme, inşaat teknikleriyle araç ve gereçlerini geliştirmek. 4. Konut alanında devletin yapacağı desteklemeleri hüküm altına almaktır. Toplu konut idaresinin gelirleri nelerdir? 1. İdare tarafından sayışı yapılan konut, iş yeri, arsa ve arazilerin satış ve kira gelirleri. 2. İdare tarafından açılacak kredilerin geri ödemeleri. 3. Hazine arsaları üzerinde yapılan konut ve iş yerlerinin arsa maliyet bedellerinden alınacak katılım payı. 4. Yurt dışından sağlanacak krediler. 5. Faiz gelirleri. 6. Bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenek. 7. İdareye yapılacak bağış ve yardımlardan meydana gelir. Toplu konut idaresi kaynakları nerelerde kullanılır? 1. ferdi ve toplu konut kredisi vermek. 2. Köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projelere kredi vermek. 3. Toplu konut alanlarına arsa temin etmek. 4. Değişik alanlarda yatırım ve işletme kredisi vermek. 5. İş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlar ile küçük sanayi işletmelerine kredi yoluyla desteklenmesini sağlamak. 6. Toplu konut idaresinin gelir ve giderleri Yüksek Denetleme Kurulu denetimine tabidir.